Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Radyo Deutsche Welle'nin Bonn stüdyolarından sunduğumuz Olaylar ve Yankılar programımızdan merhabalar. Mikrofonda ben Çelik Akpınar. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kısa adı Pegida olan İslam karşıtı hareketin Leipzig kentinde dün düzenlediği gösteriye beklenen ilgi olmadı değerli dinleyenler. Öte yandan Pegida içinde görüş ayrılıkları çıkmaya başladı. Oluşumun lideri pozisyonundaki Lutz Bachmann'ın Hitler bıyıklı pozunun yayınlanmasının ertesinde istifa etmek zorunda kalması da gelişmelere yeni bir boyut kazandırdı. Haber turumuzun ardından işte Pegida ile ilgili bu yeni gelişmeleri mikrofona getireceğiz. Alman medyasının internet portallarından seçtiğimiz yorumlarda da Pegida'ya değineceğiz ve Almanya'daki Müslümanların görevleri başlıklı bir yoruma da yer vereceğiz. Alman hükümetinin dün açıkladığı yeni göç raporunda Almanya'dan göç edenlerin en fazla İsviçre ve Türkiye'yi tercih ediyor olması dikkat çekti. Raporun ayrıntıları yayınımızın 3. sırasında. Pazar günü Yunanistan'da erken genel seçimler var. Avrupa Birliği'nde merak edilen şey acaba Yunanistan seçilecek yeni hükümetle Euro bölgesinde kalmaya devam edecek mi? Avrupa Birliği yetkililerinin bu konudaki taleplerini açıklamalarını aktardıktan sonra yayınımız ekonomisi sadece petrol gelirine bağlı Latin Amerika ülkesi Venezuela'yı mercek altına aldığımız haberimizle son bulacak. Olaylar ve yankılar öncesinde haber turumuz var. Tuncay Yıldırım sunuyor.
Deutsche Welle. Haberler.
Somali'nin başkenti Mogadishu'da Türklerin de bulunduğu bir otele bomba yüklü araçlı saldırı düzenlendi. Bombalanan otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın için planlanan Somali ziyareti nedeniyle diplomatlar ve güvenlik görevlileri bulunuyordu. Anadolu Ajansı Türkiye'nin Mogadishu Büyükelçiliği'ni kaynak gösterdiği haberinde saldırıda Türk heyetinden ölenlerin olmadığını duyurdu. Saldırıda ikisi terörist olmak üzere 5 kişinin öldüğü bildiriliyor. Saldırıyı El-Şebab örgütü üstlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı nedeniyle Somali ziyaretini iptal etmeyeceği bildirildi. IŞİD'le mücadele için oluşturulan koalisyon güçleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün bir araya geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenen toplantıda koalisyonu oluşturan Arap ve Avrupalı 21 ülkeden temsilci katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry de toplantıya katılıyor. Temsilciler IŞİD'le mücadelede kaydedilen aşamayı masaya yatırıyor. Koalisyon güçleri yaklaşık 6 aydır Kuzey Irak ve Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik hava operasyonları düzenliyor. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Berlin'de görüşmelerinin yapıldığı sırada ülkenin doğusundaki Donetsk kentinde bir otobüs durağında düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi öldü. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk saldırının Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından düzenlendiğini ileri sürdü. Moskova hükümeti ise provokasyon olarak nitelendirdiği eylemin barış sürecini sekteye uğratmak amacıyla düzenlendiğini savundu. Berlin'de devam eden görüşmelerde dün Rusya ile Ukrayna ağır silahların kullanılmaması konusunda uzlaşıya varmıştı. Yemen'de hükümetle Şii ayrılıkçı Husiler arasında uzlaşma sağlandığı bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından anayasanın değişmesi hususunda görüş birliğine varıldıkları belirtiliyor. Uzlaşma, anayasa değişikliği karşılığında devlet başkanı Hadi'nin konutunun önündeki barikatların kaldırılmasını öngörüyor. Husiler, devlet yönetiminde yeteri kadar temsil edilmediklerini gerekçe göstererek Eylül'den bu yana başkentin bazı bölgelerini işgal altında tutuyor. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa ülkelerini ekonomik reformlar konusunda kararlı olmaya davet etti. Davos'ta dün başlayan Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Gabriel, Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik ilerleme ve istihdam piyasalarının açılması konusunda yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gabriel, Avrupa'nın rekabet gücünün artırılmasına yönelik yatırımlara da desteklenmesi gerektiğine işaret etti. İran'ın eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahmut Ahmedinejad'ın tek yardımcısı olan Rahimi'ye ayrıca yaklaşık 314 bin euro da para cezası verildi. Rahimi'nin 890 bin euro da tazminat ödemesine kararlaştırıldı. Ancak Rıza Rahimi'nin işlediği suçlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Deutsche Welle.
Haber turunu aktaran Tuncay Yıldırım'a teşekkürler. Almanya'da geçen yılın Ekim ayında yabancı nüfusunun hayli az olduğu Leipzig kentinde pazartesi yürüyüşleri düzenleyerek adını duyuran Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar adlı oluşum başta 200 sempatizan toplayabilmişti ama bu rakam şimdilerde on binlerle ifade ediliyor değerli dinleyenler. Kısaca PEGIDA olarak tanımlanan hareket zamanla genişleyince pazartesi yürüyüşlerini ülke geneline yayma kararı aldı. Böylece PEGIDA'nın uzantıları oluşturuldu. Bu uzantılara da örgütlenilen kentlerin ilk heceleriyle yeni isimler verildi. Berlin'de BEGIDA, Köln'de KÖGİDA, Düsseldorf'ta DÜGİDA oluşumları kuruldu. Ancak ülkenin batısındaki eylemler doğu kentlerinde özellikle de hareketin doğum yeri olan Dresden'deki kadar ilgi görmedi. Şimdilerde ise hareket liderinin aşırı sağcı eğilimleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ayrıntıları dinliyoruz.
Kısa adı PEGIDA olan Batı'nın İslamlaşmasına karşı yurtsever Avrupalılara karşı Batı eyaletlerinde gösterilen ilgisizlik şu sıralarda doğuda da kendini hissettiriyor. PEGIDA'nın Leipzig'teki uzantısı LEGIDA'nın son gösterisine 60 bin kişinin katılacağı açıklanmıştı. Ancak beklenen olmadı. Katılımcı sayısı 15 binle sınırlı kaldı. Bir önceki gösteriye 20 bin civarında PEGIDA sempatizanı katılmıştı. Buna karşın 20 binden fazla karşıt gösterici LEGIDA sempatizanlarını sayıca geride bıraktı. Almanya'nın batısında beklediğini bulamayan, doğusunda da kan kaybeden PEGIDA'da neler oluyor? Hareket geriliyor mu? Aslında PEGIDA'da şu sıralarda sular iyice ısınmış durumda. Hareketin kurucularından ilk başkanı Lutz Bachmann'ın Facebook'ta kendini Hitler'e benzettiği fotoğraflarını yayınladığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kalması hareketle ilgili soru işaretlerini daha da belirgin hale getirdi. Üstelik Bachmann Facebook'ta Hitler fotoğrafının dışında yabancılara ağır küfür ve hakaretler de savurmuştu. Sonuçta baskılar üzerine Lutz Bachmann, harekete zarar verdim, özür dilerim diyerek PEGIDA'daki tüm görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Bu istifayla birlikte Leipzig'te düzenlenen gösteriye katılım da hissedilir ölçüde düştü. Şimdi kafalarda acaba PEGIDA hareketi deşifre mi oldu? İçinde gizlediği ırkçı ve İslam düşmanı eğilimleri dışa mı vurdu? Farklı kaygılarla PEGIDA hareketinin peşine takılanlar, ırkçılar tarafından istismar edildiklerini anladılar mı? Şeklinde sorular dolaşıyor. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde insan hakları savunucusu olarak görev yapan ve halen Leipzig Tarih Forumu direktörlüğü görevini sürdüren Profesör Doktor Rainer Eckert, PEGIDA hareketine katılanların karmaşık duygularla hareket ettiğini belirtiyor. Profesör Eckert'e göre kimisinin İslam'a dair korkusu var, kimisi ise ekonomik kaygılar taşıyor.
Yabani bir karışım söz konusu. İslam ve İslamlaşma korkusunun rol oynadığını düşünüyorum. Ama asıl bağlayıcı olan o değil. Gözlemlerime göre somut durumlarından memnun olmayanlar, toplumsal ve sosyal ortamlarını beğenmeyenler ağırlıkta. Doğrularda iki Almanya'nın birleştiği 1989'daki beklentilerin mevcut partiler ve sendikalar tarafından karşılanmadığı düşüncesi var. Beni öfkelendiren durum ise bu tür değişimleri bir organizasyon ya da siyasi parti bünyesinde gerçekleştirmeyi hiç denememiş insanların bu gösterilere katılmaları.
Profesör Eckert, PEGIDA'nın doğduğu kentte bu denli ilgi görmesini birleşmeden umutlu olup sonra hayal kırıklığı yaşayanlara bağlıyor. Çözüm olarak da diyaloğu görüyor ama sağlıklı bir müzakere için ortamın hazır olmadığı görüşünde.
Diyalogtan yanayım ama mesele diyaloğun nasıl sağlanacağı. Haftalarca bir muhatap bulunamamıştı. Son zamanlarda PEGIDA yöneticilerinin basına konuşmaya başlamasıyla durum değişti. Ama kimi davet edeceksin? Kim hangi konudan sorumlu? Dresden'de herkesin görüşünü söyleyebileceği bir oturum yapılmak istendi. Ama bu doğru bir yöntem mi? Emin değilim. Sanırım bu konuda nasıl bir araya gelineceği üzerine kafa yormak gerekiyor. Polisiye önlemler, engellemeler ve karşıt gösteriler tek başına yeterli olmaz.
Deutsche Welle. Alman basını.
Alman medyasının internet portallarından seçtiğimiz yorumlara geçiyoruz değerli dinleyenler. Almanya'da İslam karşıtı PEGIDA'ya karşı alınacak tavır, İslam ve terör tartışmalarında Müslümanlara düşen görevler, Ukrayna krizi ve Avrupa Merkez Bankası'nın son kararı konularımızı oluşturuyor. Stüdyoda Deutsche Welle Türkçe'den Hülya Topçu da var. İslam karşıtı Pegida'nın Leipzig kentindeki uzantısı Legida'nın dün Leipzig'te düzenlediği gösteriye katılım 13 bin civarında kaldı. Öte yandan Pegida Başkanı Lutz Bachmann, yabancılar hakkında Facebook'ta sarf ettiği olumsuz ifadeler ve Hitler bıyığı ile verdiği pozun medyada yayınlanması üzerine Pegida başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı ve özür diledi. Süddeutsche Zeitung'un internet portalında Heribert Prantl imzalı yorum, Hitler bıyığı taşıyanlarla konuşma başlığını taşıyor. Hülya, neler içeriyor bu yorum?
Çelik, Süddeutsche Zeitung yorumunda Hitler bıyığıyla poz veren ve bu yüzden istifa etmek zorunda kalan Pegida liderini kastederek Almanya'nın Pegida ve Hitler'in bıyığıyla diyaloğa girmeye ihtiyacı yok diyor. Onun yerine siyasetin vatandaşla diyaloğunu arttırması, demokrasinin bu ülkenin egemeni olan vatandaşlara daha yakın durması gerektiğinin altı çiziliyor. Ayrıca Pegida halkın ufacık bir bölümünü temsil ediyor. Oysa ki halkın büyük bir bölümü sürekli diyalogla ve doğrudan yüz yüze demokrasi yoluyla kazanılabilir. Burada halkın anlayacağı bir dil kullanmak lazım. Papa Francesco buna iyi bir örnektir deniliyor Süddeutsche Zeitung'un yorumunda.
Evet, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a geçiyoruz. Bu gazete ise İslam ve terör kavramlarının sürekli tartışıldığı şu günlerde Müslümanların kendileri çözüm bulmak zorundadır başlıklı bir yoruma yer vermiş. Konuk yorumu kaleme alansa Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin Kuzey Renvesfalya Eyaleti milletvekili, aynı zamanda Müslüman olduğunun altını çizen Serap Güler. Türkiye kökenli milletvekilinin yorumundaki görüşleri bize özetler misin Hülya?
Serap Güler, Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı yorumunda Müslümanların barışçıl çoğunluğu dinlerinin ne anlama geldiği konusundaki takdir hakkını yeniden kazanmak zorundadır diyor Çelik. Serap Güler, Müslümanların İslam'ın şiddet ve terörle bir ilgisi yoktur şeklindeki boş sözlerin arkasına sığınmaktan da artık vazgeçmelerinin zamanı geldi diyor ve makalenin devamında şöyle devam ediyor. İslam'ın bir imaj değişikliğine ihtiyacı var. Bunu yapacak olanlar da iç çekişmeleri bir yana bırakarak ortak mesajlar vermeleri gereken Müslüman kuruluşlarının ta kendileridir. Sesleri aşırı eylemcilerinkinden daha yüksek olmalıdır ve de toplumumuzun gençliğini korumak ve aydınlatmakla yükümlüdürler. Sadece başkaları için değil, kendi dinleri açısından da bunu yapma yükümlülükleri vardır. Tartışmalara açık olmalılar ve bir adım daha ileri giderek bir Avrupa İslam modeli konusunda hazır olup olmadıkları sorusuna da yanıt vermelidirler diyor Hristiyan Demokrat Birlik Partili Serap Güler.
Evet, Die Welt gazetesi başka bir konuya değiniyor. Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yeniden alevlenmesi kapsamında bir yorum hazırlamış. Ukrayna'nın Putin'e karşı Avrupa Birliği'nin desteğine ihtiyacı var başlığını taşıyan yorumda Hülya, dikkat çekici hangi görüşler var?
Die Welt'in yorumunda Doğu Ukrayna'da kimin saldırgan, kimin kurban olduğu konusunun Almanya'da giderek unutulmaya yüz tuttuğuna dikkat çekiliyor Çelik. Bunun da Rus saldırganın güçlü olması, Avrupa'nın ise ortaya çıkacak sıcak bir savaşın masraflarından ve diğer külfetlerinden çekinmesiyle ilgisi olduğu hatırlatılıyor. Moskova'nın Ukrayna'yı dize getirme hedefinden vazgeçmediği sürece Avrupa'nın barış girişimlerinin de sonuçsuz kalacağına vurgu yapılıyor. Yorum şu ifadelerle sona eriyor. Ukraynalılar demokratik hukuk devleti yolunda ilerleyebilecekler mi, yoksa otoriter, saldırgan ve batı karşıtı bir güç tarafından tahrip mi edilecek? Uzun vadede tüm Avrupa'nın özgürlüğü bunun yanıtına bağlı.
Süddeutsche Zeitung'a geçiyoruz. Bu gazeteden seçtiğimiz ekonomi ağırlıklı ateşle oynamak başlıklı bir yorum da var. Bu önemli yorumu da atlamadan geçmeyelim Hülya.
Evet Çelik, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin ortaya attığı ve birçoklarını şaşırtan öneriye ilişkin bu yorum.
Evet.
Draghi devlet tahvilleri satın alarak buradan elde edeceği en az 500 milyar euroyu euro bölgesine aktarmak istiyor. Yorumda şu görüşler dikkat çekiyor. Sadece para aktarmakla toplumun refahı ve ekonomik büyüme sağlanamaz. Tam tersine, görünen o ki ekonomi dünyası bu kadar taze paraya hiç de sıcak bakmıyor. Çünkü ucuz para en iyi durumda canlanmaya destek olabilir ama en kötü durumda da büyük zararlar açabilir.
Evet, Alman medyasının internet portallarından seçtiğimiz yorumları sizlere aktardık değerli dinleyenler. Deutsche Welle Türkçe'den Hülya Topçu benimle stüdyodaydı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Diğer haberler ve ayrıntılar için herhangi bir arama motoruna DW Türkçe yazmanız yeterli.
Facebook, Twitter, YouTube, Google ve diğerleri. Deutsche Welle Türkçe'yi sosyal medyada da takip edin, gündemdeki gelişmelerden haberdar olun. Ayrıntılı bilgi için adresimiz dwturkce.com.
Almanya İçişleri Bakanlığı yeni göç raporunu açıkladı değerli dinleyenler. 2013-2014 göç raporuna göre Almanya en fazla göçü %76,8 oranı ile Avrupa ülkelerinden aldı. Bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun öteki yüzünde ise Almanya'dan göç edenler var. Bu ülkeden göç edenlerin en fazla İsviçre ve Türkiye'yi tercih ediyor olması da dikkat çekici bulundu. Raporun ayrıntılarını Berlin'den Özlem Coşkun şimdi aktarıyor.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière 2013-2014 yılı Almanya göç verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'ya göç %13 oranında arttı. Rapor ülkeye en fazla göçün Avrupa ülkelerinden geldiğini gösteriyor. Söz konusu ülkelerin başını ise Polonya, Romanya, Bulgaristan ve İtalya çekiyor. Almanya'nın her geçen gün göçmenler için daha cazip hale geldiğini belirten İçişleri Bakanı de Maizière, özellikle Avrupa Birliği içindeki dolaşım serbestisinin bu ülkelerden gelen göçmenlere büyük kolaylık sağladığına dikkat çekti. De Maizière 2012-2013 yılları arasında 1,23 milyon göçmenin Almanya'ya geldiğini ancak bunun yarısına yakınının geriye döndüğünü de sözlerine ekledi. Bakan Romanya ve Bulgaristan'ın 2007'de Avrupa Birliği'ne girmesinin ardından bu iki ülkeden gelen göçmenlerin oranında ciddi bir artış olduğunu, buna karşılık sanılanın aksine Türkiye'den gelen göçmen sayısının 2006 yılından bu yana düştüğünü ifade etti. De Maizière bu bağlamda Almanya'dan göçün en fazla İsviçre'ye ve Türkiye'ye olduğunu belirterek, Türkiye'den Almanya'ya gidenlerin sayısının 2013-2014 yılları arasında 9.000'i bulduğunu kaydetti. Bakan Almanya'dan Türkiye'ye göçü tercih eden iki farklı grubun bulunduğunu aktardı.
Relativ alte Menschen, die ihren Lebensabend in der Türkei verbringen wollen.
İlki Almanya'da uzun yıllar çalışmış ve yaşlılığını Türkiye'de geçirmek isteyen kesim. Hatta İslam konferansında sosyal kurumları ele almamızın nedenleri arasında bu kesimin ihtiyaçları da yer almakta. İkinci kesimse burada doğmuş, burada büyümüş, iyi eğitimli, ülkeye entegre olmuş, bazıları Alman vatandaşlığına geçmiş Türk kökenli gençler. Söz konusu gençler genelde Türkiye'de Almanya bağlantılı işler yapmayı tercih etseler de bu durum her halükarda Almanya için bir kayıptır. Bunun dışında iç politikadaki tartışmalar çerçevesinde bir kez daha altını çizmek isterim ki Türkiye'den çok Almanya'dan Türkiye'ye göç olmaktadır ve bu yeni bir gelişme değildir.
Alman bakan bu çerçevede başta kalifiye gençleri ülkede tutmak ve göçmenleri ülkeye çekmek için bazı kurumların harekete geçirilmesi ve bazı yasaların da efektif hale getirilmesi gerektiğini söyledi. İslam ve göç karşıtı Pegida hareketine de değinen de Maizière, belirli siyasi partilerin bu hareketi bahane ederek Almanya'nın bir göç yasasına ihtiyaç duyduğunu dile getirmesini ise boş bir tartışma olarak değerlendirdi.
Woran es also fehlt, was die Zuwanderung angeht, sind nicht neue rechtliche Regelungen.
Göç konusundaki eksiklikleri gidermek için yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç yoktur. Bunun yerine var olan yasaların en iyi şekilde uygulanması ve kullanılması gerekmektedir. Tanıtımın yoğun bir şekilde yapılması, ülkedeki mesleki ve yüksek öğrenim olanaklarının gösterilmesi şarttır. Ayrıca yüksek öğrenim için gelenleri Almanya'da tutmak için tüm imkanlar harekete geçirilmelidir. Yani göç konusunda birçok şeye ihtiyaç duymaktayız, ancak yeni bir yasaya değil.
Es gibt viel zu tun im Bereich Zuwanderung, am allerwenigsten bei neuen rechtlichen Regelungen.
Deutsche Welle.
Burası Radyo Deutsche Welle, Bonn'daki stüdyolarımızdan sunduğumuz Olaylar ve Yankılar programımızı dinlemektesiniz. Pazar günü Yunanistan'da erken genel seçimler yapılacak değerli dinleyenler. Ekonomik krizin tüm sıkıntılarını yaşayan Yunan halkı yeni hükümetini belirlerken euro konusunda da bir yol haritası çizmiş olacak. Yunanistan euro bölgesinde kalmaya devam edecek mi? Yeni seçilecek hükümetin euro konusundaki tavrı ne olacak? Ayrıntılar sıradaki haberimizde.
Seçimi sol muhalefet Syriza Partisi kazanırsa Yunanistan'ın euro bölgesindeki varlığı ciddi şekilde sorgulanabilir. Oysa Avrupa Birliği Yunanistan'ın her halükarda euro bölgesinde kalmasında ısrarlı. Brüksel kulislerinde Yunanistan Euro'dan vazgeçemez, önceki hükümetlerle yapılan anlaşmalar yeni hükümeti de bağlar görüşü hakim. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği'nin tavrını şu sözlerle açıkça dile getirdi.
Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması söz konusu olamaz. Yunanistan Euro bölgesini terk etmeyecek. Aynı zamanda Euro para biriminden vazgeçmesi de beklenemez.
Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalması konusunda Avrupa Birliği'nin Vergi Sistemi Gümrük Birliği Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Temsilcisi Pierre Moscovici de kararlı. Greece's place in the Eurozone
is no longer in question. Artık bazılarının 2011 ve 2012 krizlerinden sonra Yunanistan'ın Euro bölgesine ait olmadığı yönündeki iddiaları geçerli olamaz. Ben şahsen Yunanistan'ın Euro bölgesindeki varlığını hiç sorgulamadım.
Pierre Moscovici Yunanistan'a şimdiye kadar uyguladığı bütçenin sağlamlaştırılması politikasını sürdürmesini tavsiye ediyor. Moscovici'ye göre bu politika meyvelerini vermeye başladı. Moscovici böyle giderse Yunanistan'ın bu yıl içinde yardım programları kapsamından çıkabileceğini bile düşünüyor. Ama bunun için uluslararası para fonu ve kreditör ülkelerin belirli sıkı reform kurallarına harfiyen uyulması şart. What we ask from the
Greek government... Yunanistan'dan kesinlikle mümkün olan uygulamaları bekliyoruz. Onlardan gökyüzüne kaleler yapmalarını, mümkün olmayacak şeyleri gerçekleştirmelerini beklemiyoruz. Beklentimiz yararlı ve ulaşılabilir uygulamalar.
Brüksel, Atina'da iş başına gelecek hükümetin rengi ne olursa olsun onunla çalışmaya kararlı. Seçimin favorisi Syriza'nın bir süre önce gündeme gelen Grexit olarak adlandırılan Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması tartışmalarında yaptığı temkinli açıklama tarafların uzlaşmaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Ama Syriza yöneticilerinin Yunanistan'ın borçlarının kısmen silinmesi ve borçların yeniden yapılandırılması önerisi kuşkuyla karşılanıyor. Ekonomist Guntram Wolf'a göre Yunanistan'ın borçlarının bir kısmının silinmesi, diğer borçlu Avrupa Birliği ülkelerinin de benzer taleplerle birliğe başvurmalarına yol açabilir. Brüksel'deki düşünce kuruluşu Bruegel'de görevli ekonomist Guntram Wolf.
Borçların silinmesi gündeme gelirse, İrlanda Maliye Bakanı'nın hemen ertesi gün Berlin'e ya da Paris'e giderek biz de borçlarımızın silinmesini istiyoruz demesi işten bile değil.
Borçların silinmesi, kredi veren ülkelerin alacaklarından vazgeçmeleri anlamına gelir. Peki her ülke buna razı mı? Hayır. Örneğin Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, alacaklarından feragat etmeyeceklerini kesin bir dille açıkladı. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de borçların silinmesine karşı çıkan politikacılardan. Nitekim Guntram Wolf'a göre Yunanistan'ın borçlarının silinmesi halinde Almanya, İtalya ve İspanya alacaklarından tamamen vazgeçmek zorunda kalacak ve bu durumda söz konusu ülkelerde vergi ödeyen vatandaşların pek de hoşuna gitmeyecek. Deutsche Welle.
Dünyada petrol fiyatları düşerken petrol ihraç eden ülkelerde ise sıkıntı büyüyor değerli dinleyenler. Özellikle ekonomisi sadece petrol gelirine bağlı ülkelerde halk tedirgin. Bu ülkelerden biri de Venezuela. Neredeyse hiçbir şeyin üretilmediği ülkede halk boş raflarla karşı karşıya kaldı. Uzmanlar Venezuela'nın durumunu mercek altına aldı.
Venezuela'da ekonomik kriz kendini yaz mevsimini yaşayan ülkede iyiden iyiye hissettiriyor. Venezuela dondurmasıyla ünlü. Ülke 863 çeşit dondurmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi de başarmıştı. Ama şu sıralarda sadece dünyaca ünlü bu dondurmalardan tadabilmek için Venezuela'ya gelen turistler de hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü süt olmayınca dondurma da olmuyor. Süt kıtlığı nedeniyle birçok dondurmacı sektör için yüksek sezon olarak tanımlanan yaz ortasında kapılarına kilit vurmak durumunda kaldı. Merida kentinde bulunan Coromoto adlı dondurma salonu da süt bulunmadığı için yazın çalışamayan çok sayıda dondurmacıdan biri. Aslında Venezuela halkı yokluklara alışık bir millet. Marketlerin raflarında sürekli bir şeyler eksik olur. Bazen bu tuvalet kağıdıdır, bazen tereyağı, bazen de sabun. Venezuela'nın gelirinin %96'sı petrol kaynaklarına dayalı. Petrolden elde edilen gelirle halkın gereksinim duyduğu ihtiyaç maddeleri ithal ediliyor. Şu sıralarda ham petrolün fiyatı ise 2009 yılının Mayıs ayındaki düzeye inmiş durumda. Varili $57.33. Venezuela'da üretilen petrolün varili ise 50 doların altında satılıyor. Neredeyse tüm ham madde gereksinimini yabancı ülkelerden temin eden ülkede bu durum sıkıntıya neden oluyor. Hatta uzmanlar ülkenin iflasın eşiğine sürüklenebileceğinden endişe ediyorlar. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrol fiyatlarının düşmesine Amerika'nın neden olduğunu düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasaya ucuz kaya gazı sürerek fiyatları düşürdüğünü belirten Maduro, televizyonda yayınlanan yeni yıl mesajında Rusya ve Venezuela'yı yıkmak için bir savaş planlandığını, amacın Venezuela'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmak olduğunu ileri sürdü. Venezuela'da devlet sübvansiyonlarıyla benzinin litresi 2 sente satılırken %64'ü bulan enflasyon dünya rekoruna doğru ilerliyor. Dış borçları kapatabilmek için darphanelerde yeni basılan paraların piyasaya sürülmesi enflasyonu da körüklüyor. Ancak devlet başkanı konuşmasında bu konulara hiç girmedi. Caracas Simon Bolivar Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Victor Miyares, Venezuela hükümetinin sorunu içeride aramak yerine dış düşmanlar olgusu yaratma çabası içinde bulunduğunu düşünüyor. Devlet Başkanı Maduro'nun yakında Çin'e seyahat edeceğini belirten Miyares, bu ziyarette Çin'den maddi destek talep edilebileceğini ifade ederek şöyle konuşuyor.
Muhtemelen Maduro önümüzdeki günlerde Çin'den yeniden kredi alınacağını açıklayacaktır. Böylece Çin'in Venezuela ekonomisi üzerindeki etkisi de giderek artıyor. Bu etkinin siyasal sisteme de nüfuz etme olasılığı var.
(Gülüyor) 2014'ün Aralık ayında Ekonomi Bakanı Marcos Torres da Çin'e gitmişti. Ama 2007 yılından bu yana 50 milyar doları bulan kredilerin devamı için bu kez Devlet Başkanı Maduro'ya Çin yolu göründü. Uzmanlar Çin'in ekonomik açıdan zorda olan Venezuela'ya bu durumuna rağmen kredi vereceğini tahmin ediyorlar. Siyaset bilimci Miyares, Çin'in bu durumu Venezuela'ya siyasal alanda etki etmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini düşünüyor. Bunu söylerken de Çin'in Afrika'da izlediği siyasete vurgu yaparak şu örneği veriyor.
Venezuela ikinci Sudan'a dönecek. Çin'in uydusu bir ülke olacak. Belki şimdi değil ama ileride. Eğer borçlanma ve dışa bağımlılık bu şekilde sürerse, Afrika örneğine benzer bir durum ortaya çıkacak.
Rostock Üniversitesi'nde siyaset dersleri veren Profesör Doktor Nikolaus Wertz, Venezuela'da ekonomik istikrarsızlığın hiç bu denli büyümediğini belirterek kötü gidişatın Maduro hükümetini zora sokacağını söylüyor.
Bu durum elbette protesto gösterilerine de yol açabilir. Maduro kendi halkı tarafından sevilmeyen bir lider.
Maduro is unbeliebt in der Bevölkerung.
Wertz'in öngörüsüne katılanların sayısı az değil. İngiliz gazetesi The Independent, petrol fiyatlarının yeniden artmaması durumunda petrol üreten ülkelerde büyük sıkıntıların baş göstereceğini yazdı.
Radyo Deutsche Welle'nin Bonn stüdyolarından sunduğumuz yarım saatlik yayınımızda sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Olaylar ve yankıları sunan ben Çelik Akpınar, tüm dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Yeniden buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Watching all the ships as they are heading for the harbor wall. I was just a boy. I was just a boy. Dreaming of the wide world. Dreaming of the wide world. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been. Looking out to sea. Staring